Aşkın Suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 8.
Sen misin oğlum, tanrım? Peki ama seni hangi rüzgarlar attı buraya? Hangi garip rastlantıyla benim varlığımı hatırladın? Rastlantıyla değil, yüreğimle baba. Şu suçlu yürek var ya, her şeye karşın sizi sevmekten vazgeçmedi bir türlü. Beni dinleyin baba, söylediklerime kulak verin. Öyle felaketler, öyle acılar tattım ki size çektirdiklerim hiç kalır yanında. Lütfedip oturun da beni dinleyin. Ve siz madam, diye sözlerine devam etti genç kurval, babasının karısına dönerek, hayatımda ilk olarak şimdi size saygılarımı sunduğumdan ötürü bağışlayın beni. Sizin huzurunuzda artık babamdan gizlememe imkan olmayan korkunç aile felaketlerimizi anlatmak için tutamıyorum kendimi. Konuşun monsieur, anlatın, dedi madam kurval kekeleyerek ve genç adama şaşkın şaşkın bakarak. Yabancının konuşma tarzını bir yerden hatırlar gibiydi. Sanki çocukluğundan beri duya geldiği bir sesi vardı. Yolcumuz gözlerini madam kurvale dikerek karşılık verdi. Sesi önleyemediği acı bir çeşit ifade taşıyordu. Siz zavallı madam, ey tanrım, onu da bizim gibi mi yapacaktınız? Oturuldu. Madam Kurval'in hali görülecek şeydi. Arada bir kaçamak bakışlarla genç adama bakıyor, sonra gözlerini yere dikiyordu. Soluk soluğaydı. Monsieur Kurval ise ağlıyordu. Oğlu onu sakinleştirmeye çabalıyor, söyleyeceklerini dinlemesi için yalvarıyordu. Sonunda konuşmalar bir düzene girdi. Size anlatacak çok şeyim var monsieur, dedi genç kurval. Yalnız izin verin de olaylara daha dikkatli bakmanızı sağlamak için ayrıntılara girmeyeyim. Bir de sizin ve madamın, ben bütün söyleyeceklerimi bitirmeden sözümü kesmemenizi rica edeceğim. Sizi terk edip gittiğim zaman 15 yaşındaydım. O sıralar tek işim size karşı körü körüne seçtiğim annemin yolunu izlemekten ibaretti. Annem sizi çok daha önceleri bırakıp kaçmıştı. Ben bir gün Lyon'da rastladım ona. Çok düzensiz bir hayat sürüyordu, ürküttü beni. Ona karşı beslediğim saygı duygularının bir kısmı silinmişti. Hiç değilse geri kalanını kurtarmak için kaçmaya karar verdim. Onun bulunduğu kentten Strasbourg'a geçtim. Normandiya askeri birliği o sırada Strasbourg'da bulunuyordu. Madame Kurval'in içi karıştı bu söz üstüne ama tuttu kendisini. Oradaki albaya yaklaşmak için bir plan kurdum, diye devam etti genç kurval. Sonunda tanıştım onunla. Bana Asteğmen rütbesiyle birliğinde görev verdi. Ertesi yıl birliğimiz Nancy'deki garnizona katıldı. Ben de oraya gittim. Nancy'de Madame Verke'nin ailesinden bir kıza tutuldum. Baştan çıkardım bu genç kızı, bir oğlum oldu ondan. Ama ben acımadan terk ettim onu. Bu sözler Madame Kurval'i tepeden tırnağa sarsmaya yetmişti. Boğuk bir inleme geldi, göğsüne tıkandı ama bir şey belli etmemeyi başardı. İşte bu serüvenim daha sonra başıma gelecek bütün mutsuzlukların temeli oldu. Yeni doğan çocuğumuzu Metz yakınlarında bir kadına emanet etmiştim. O kadın yavruya çok iyi bakacağı konusunda söz vermişti. Bir süre sonra birliğime döndüm. Ne var ki durumu herkes öğrenmişti. Matmazel Nancy'ye dönmeyince ona karşı tutumum herkesçe kınandı. Onun mahvolmasına sebep oldum gerekçesiyle suçladılar beni. Bütün kent halkına sevdirmiş kendini. Öyle ki bir takım kimseler bu zavallı matmazelin öcünü almak için ardımda dolaşmaya başladılar. Bu arada biriyle dövüştüm ve öldürdüm onu. Derhal Metz'e gittim, çocuğumu alarak Turen'e kaçtım. 12 yıl kadar Sardenya kralının hizmetinde çalıştım. O yıllarda çektiğim acılar, başıma gelenler şimdi size anlatamayacağım kadar çoktur. Bu arada oğlum gitgide büyüyordu, pırıl pırıl bir çocuktu. Çok şey vaat eden bir çocuk. Turen'de bir Fransız kadınla tanıştım. Sardenya sarayına gelin gitmiş prenseslerimizden birinin yanında çalışıyordu. Bu saygıdeğer kadın başımdan geçenlerle ilgilenmişti. Ben de ondan çocuğumu, eğitimini sağlamlaştırsın diye Fransa'ya geçirmesini rica ettim. Ayrıca işlerini yoluna koyduktan sonra 6 yıl içinde kendimin de Fransa'ya geçeceğim, çocuğu o zaman alacağım konusunda söz verdim. Kabul etti, çocuğu alıp Paris'e götürdü, onun iyi yetişmesi uğruna gereken çabaları ihmal etmedi. Bana sık sık haberler yolluyordu. Söz verdiğim süreden bir yıl önce Paris'e gitmeyi başardım. Gidip o madamın evini buldum, oğlumu yeniden göreceğim, hala yüreğimi yakan hayın duygularımın meyvesi olan bu çocuğu kucaklayacağım diye büyük bir sevinçle doluydum. Gel gelelim, madam gözyaşları içinde karşıladı beni. Çocuğunuz burada değil artık, dedi. Babasının felaketini hazırlayan aynı duygunun kurbanı oldu o da. Bir dostumuzun çiftliğine gitmiştik. Orada çekici, adını söylememeyi yemin ettiğim bir kıza çılgınca tutuldu. Aşkının öfkesine boyun eğdi, Erdem'in reddettiği şeyi zorla almak istedi. Ve kendisini sadece korkutmak için havaya kalkan bir elin vurduğu darbe, ta yüreğine kadar köklendi, öldürdü onu. Sözün burasında Madame Courval'in üstüne tuhaf bir durgunluk geldi. Öyle ki bir an birdenbire öleceğinden korkulabilirdi. Gözleri bir noktaya dikilmiş, iyice sakinleşmişti. Damarlarındaki kan donmuştu, akmıyordu artık. Bu uğursuz serüvenler arasındaki bağlantıyı yeni yeni seçen Monsieur Courval, oğlunun sözünü keserek karısıyla uğraşmaya başladı. Madame Courval kendine geldi ve cesur bir çabayla, ''Bırakalım oğlunuz sözünün gerisini getirsin.'' dedi. ''Belki de daha karşılaşacağımız çok felaket var, kim bilir.'' Madam'ın kendisini ancak dolaylı olarak ilgilendirebilecek bu olaylar anlatılırken, niçin bunca büyük bir keder ortamına girdiğini anlayamıyordu genç Courval. Yine de onda kavranılmaz bir iki özellik olduğunu görmüştü. ''Oğlumun ölümünün yarattığı umutsuzlukla,'' diye devam etti genç Courval, ''artık beni Fransa'ya bağlayan önemli bir bağ kopmuş bulunuyordu. Duramazdım oralarda.'' ''Tabii önemli bir bağ derken sizden başka bir bağım kalmamıştı demek istiyorum babacığım.'' ''Evet, gerçi siz vardınız Fransa'da ama size yaklaşmak cesaretini gösteremezdim, gazabınızdan korkardım.'' ''Almanya'ya gitmeye karar verdim. Şimdi de size beni asıl dehşete düşüren, günlerimi huzursuzluğa boğan olayı anlatmaya geçeceğim.'' dedi genç Courval, babasının ellerini yüzüne gözüne sürerek ve gözyaşları içinde hıçkırarak, ''Yalnız rica ediyorum, bütün dayanıklılığınızı toplayın, ne olur güçlü olun dinlerken. Nancy'ye geldiğimde Madame de Bar adlı bir kadının rakibi olan bir başka kadını öldürdüğü için cezaevine atıldığını, belki de ertesi gün idam edileceğini öğrendim. Bu Madame de Bar annemdi benim. Sefi hayatında bu takma adı kullanıyordu. Sizi de kendisinin ölmüş olduğuna inandırtmıştı.'' ''Aman Monsieur!'' diye bir çığlık attı mutsuz Florville. Gözyaşları ve hırıltılar içinde kocasının kollarına atıldı. ''Aman Monsieur, felaketlerimin sonuncusunu görüyor musunuz? Ben dememiş miydim size?'' ''Evet madam, her şeyi görüyorum,'' dedi Monsieur Courval. ''Ama yalvarırım, bırakınız da oğlum sözlerinin sonunu getirsin.'' Florville yine tuttu kendini ama güçlükle soluk alıyordu. Ürküden doğan bu kasılmaya sinir mi dayanırdı, duygu mu dayanırdı? ''Kesmeyin oğlum, arkasını getirin,'' dedi zavallı baba. ''Biraz sonra bütün bunların nedenini öğreneceksiniz.'' ''Peki Monsieur,'' dedi genç Courval. ''Acaba adlarda bir yanlış anlama mı var?'' kuşkusuyla işi iyice soruşturdum. Sonunda öğrendim ki bu mutsuz kadın gerçekten benim annem. Görüşmek için haber yolladım kendisine, kabul etti. Gittim, kollarına atıldım. ''Suçlu olarak ölüyorum,'' dedi bana. ''Ama beni ölüme götüren olayda öyle uğursuz bir şey var ki. Önce bu cinayette bir başkasından kuşkulanılıyordu. Belki de asıl mahkum edilecek o olacaktı. Çünkü bütün kanıtlar onun aleyhineydi. Ne var ki o sırada aynı otelde bulunan bir kadın ve iki hizmetçisi beni cinayeti işlerken görmüşler. Ben öldürme işine öyle çılgıncasına dalmışım ki onları fark edememişim. Beni ölüme götüren hüküm onların tanıklıklarıyla verildi. Her neyse, şimdi yan yana olabildiğimiz şu kısa zamanı boş şeylerle harcamayalım. Sana verecek gizlerim var, beni iyi dinle yavrum. Ben gözlerimi sonsuzluğa kapadıktan sonra gidip babanı bulacaksın. Ona bunca suçun arasında kendisinin hiç bilmediği bir tanesini söyleyeceksin. Bunu itiraf etmek zorunluluğunu duyuyorum bugün. Biliyor musun, bir de kız kardeşin var senin Kurval. Senden bir yıl sonra dünyaya getirmiştim. Seni çok seviyordum. Bu kız bir gün evleneceğini ileri sürerek senin hakkın olan mallar üstünde hak iddia eder diye korkuyordum. Bütün mal mülk senin olmalıydı. Sonunda sana kalmalıydı. Onun için bu kızdan kurtulmak çarelerini aradım. Öte yandan istedim ki kocam ileride aramızdaki bağın meyvelerinden hiçbirini devşirmesin. Serbest ve açık saçık hayatım beni başka yönlere sürükledi. Bana kötü olan, korkunç olan her şeyi gösterdi ve yeni suçlar işlememe neden oldu sonra da. Bu küçük için bir ölüm tasarlıyordum. Çılgın cinayeti dadısıyla birlikte işleyecektik. Susması için de onu paraca doyuracaktım. Ama bu kadın bana zengin ve uzun süreden beri evli olduğu halde çocuksuz kalan, oysa Tanrı'nın her günü çocuk bekleyen bir adam tanıdığını söyledi. Bu işi suçsuz yoldan sonuçlandırmanın daha iyi, daha kolay olduğunu ekledi. Üstelik kim bilir, belki de küçük kız bu şekilde mutluluğa da kavuşabilirdi. Aklım yattı dadının verdiği fikre, hemen kabul ettim. O gece kızcağızın kundağına bir mektup iğneledik, götürüp o adamın kapısının önüne bıraktık. Şimdi sen hemen Paris'e koş. Ben nasıl olsa biraz sonra son nefesimi vereceğim. Git bul babanı, yalvar ona, beni bağışlasın artık. Anılarımı lanetlemeyi bıraksın ve daha önemlisi bu çocuğu bir an önce yanına alsın. Bu sözlerden sonra annem kucakladı, bağrına bastı beni. Anlattıklarından ötürü bende uyanan müthiş iç karışıklığını hafifletmek istedi. Sonra babacığım, ertesi gün idam ettiler onu. Bense amansız bir hastalığa yakalandım, neredeyse ölüyordum. Tam 2 yıl hayatla ölüm arasında bir gidip bir geldim. Size bu konuda bir şeyler yazmak gücünü bulamadım bu süre içinde kendimde. Biraz iyileşir iyileşmez de işte sizin dizlerinize kapanmak için çıkıp geldim. Yalvarıyorum babacığım, mutsuz karınızın kusurlarını bağışlayın. Kız kardeşimin kimin evinin kapısına bırakıldığını da söyleyeyim, Monsieur Semprin'in. Monsieur Kurval büyük bir sarsıntı geçirdi. Bütün duyuları dondu, kolları bacakları işlemez duruma geldi. Çok kötü, çok acınası bir hali vardı. Florville gelince deminden beri kıvranıp dururken, şimdi öc alma sırası kendine gelmiş biri gibi rahat bir tavırla ansızın doğruldu yerinden. "Peki Monsieur," dedi Kurvel'e, "şu anda zavallı Florville'den daha suçlu bir insanın yeryüzünde yaşayabileceğine inanıyor musunuz?" "Tanısana beni Senöval. Ben hem kız kardeşin hem Nancy'de baştan çıkardığın kız değil miyim? Hem oğlumu öldürdüm hem babama karılık ettim. Annemi idam sehpasına yollayan uğursuz yaratık da benim. Evet Monsieur'ler, işte görüyorsunuz suçlarımı. Size ilişkin ne varsa onda dehşet görüyorum. Kardeşime bakıyorum, aynı zamanda aşığım olmuş. Babama bakıyorum, onunla evlenmişim. Bir de kalkıp kendimi görmeye çalışsam bir ifritle, bir canavarla karşılaşıyorum. Oğlunu öldüren, annesini öldürten bir canavar oluyorum hemen. İnanın ki Tanrı olanca acı çektirme gücünü yalnız benim için kullanmış. Benliğimi temelden yıkan bu karışıklıklar arasında bundan böyle bir an bile yaşayabileceğime inanabilir misiniz? Şimdi işlenecek tek suç var benim için, o da hepsinin öcünü alacak. Bir anda Florville, Senöval'in tabancalarından birini kaptı, namluyu kendi beynine doğrulttu ve ateşledi. Karşısındakiler bir şey yapmayı düşünecek zaman bulamamışlardı. Tek sözcük söyleyemeden can verdi Florville. Monsieur Kurval bayıldı. Gördüğü müthiş sahnenin etkisiyle harap olan oğluysa, bu arada hizmetçileri yardıma çağırma gücünü göstermişti. Ne var ki artık iş işten geçmiş bulunuyordu, Florville için bir şey yapılamazdı artık. Alnını ölümün bulutu gölgelemiş, yüzünün çizgileri böylesi bir ölümü ve umutsuzluğu belirtir şekilde kaymış sarkmıştı. Her yeri kanlar içindeydi. Monsieur Kurval'i yatağına götürdüler. 2 ayı aşkın süre ayağa kalkamadı. aynı dehşet içinde bunalan oğluysa, bir yandan babasını yeniden hayata döndürebilmek için çalışıyor, bununla avunuyordu. Ama ikisi de başlarına yazgının sardığı bu üst üste iç içe olaylardan sonra çok yaşayamadılar. Önce biri, sonra öteki bu dünyayı terk etti. Acı ve kekre bir yalnızlık dostlarından alıp götürdü onları. İkisi de o yalnızlıkta iyiliğin ve erdemin kucağına gömülerek hüzünlü ve güç bir hayatın sınırlarından rahatça çıkıp kurtuldular. Zaten o hayat onlara sadece kendilerini ve bu ürkünç hikayeyi okuyanları şu gerçeği inandırmak için verilmişti. İnsan yalnız mezarda sükûna kavuşabilir. Yeryüzünde ise kendi benzerlerinin kötülüğü, tutkularının dağınıklığı, daha önemlisi yazgının uğursuzluğu dolayısıyla fırsat bulamaz buna.
Ayrım sonu.